Aydın 9, Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş, sayfa 87. Bu röportaj yayınlandıktan sonra Cumhuriyet'ten Zehra Özdiliğin haberi yayınlandı. Haberde Zindaşti'yi tahliye eden Hakim Cevdet Özcan'ın hesabına 966 bin lira para yatırıldığı belgeleriyle ortaya kondu. Haberde şunlar yazıyordu: hakkında görevi kötüye kullanmak ve rüşvet almak suçlarından soruşturma açılan ve İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif'i Zindaşti ve 3 adamı hakkında tahliye kararı veren Hakim Cevdet Özcan'ın bilirkişi heyeti tarafından incelenen hesap hareketleri dava dosyasına girdi. Bilirkişi raporunda Cevdet Özcan'ın maaş geliri, EFT havale yoluyla para girişleri, harcamaları ve mal varlığına ilişkin bilgiler yer aldı. Eşi M. Özcan ve 3 çocuğunun çalışmadığı bilgisine yer verilen raporda Özcan'ın tek gelir kaynağının bordrolu maaşı olduğu belirtildi. Raporda 1 Ocak 2018 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında Özcan'ın maaş ödemesi toplam 173.793 lira olarak hesaplandı. Özcan'ın maaşı dahil bu tarihler arasında hesabına yatan toplam paranın 966.670 lira olduğu, giderlerinin toplamının ise 826.871 lira olduğu ifade edildi. Özcan'ın her bir maaşının 1 Ocak 2018 ile 1 Ocak 2019'a kadar 12 bin ile 15 bin arasında yatırıldığı, 17 Ocak 2019 tarihinden itibaren kendi isteğiyle 6 ay süreyle ücretsiz izne çıktığı bilgisi de yer aldı. Özcan'ın hesabına borç ödemesi adı altında İŞ tarafından aylık 5 bin, 16 ayda toplamda 80 bin lira havale gelmesi dikkat çekti. İnceleme dönemi dışında olan 1 Mayıs ve 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında ise yine İŞ tarafından Özcan'ın hesabına borç kapama adı altında 25 bin lira EFT yapıldığı görüldü. Hakim Cevdet Özcan müfettişlere verdiği ifadede para aldığı iddialarını kesin bir dille yalanlıyor ve tüm hesaplarım incelensin diyordu. Mafya, uyuşturucu, yargı, emniyet, siyaset, suikast sanki bir siyasi polisiye filmin senaryosu gibiydi ama hepsi gerçekti ve burada yaşanıyordu. Adaletli olanların çarpıcı bir örneği Zindaşti, Mesut Mevlevi, Burhan Kuzu ve diğerlerinin içinde bulunduğu bu ülke tarihinin en büyük skandallarından biriydi. Ama skandallar bile artık sıradan hale geliyordu. Adalet ile devam edelim. Burhan Kuzu'nun gizemli ölümü. Kitabı bitirip son düzeltmeleri yaparken beklenmedik bir ölüm çıktı karşıma. Burhan Kuzu ve bağlantılı Zindaşti polis, adalet, siyaset, uyuşturucu, cinayet, suikast gelişmelerini yazmayı yeni bitirmiştim. Beklenmedik ölüm Burhan Kuzu oldu. 1 Kasım 2020'de Burhan Kuzu'nun COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Her şey o kadar hızlı oldu ki Burhan Kuzu'nun sessiz sedasız gidişi birçok şüphe ve karanlık nokta bıraktı. Ölümü açıklandığı ana kadar Burhan Kuzu'nun COVID'e yakalandığı duyulmamıştı. 1 Kasım'da Sözcü'ye konuşan oğlu Süleyman Kuzu, "Babam yaklaşık 2 haftadır İstanbul'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman, nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Yarın Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz," dedi. Profesör Doktor Burhan Kuzu'nun tedavi gördüğü Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi ise hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri COVID-19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. dönem milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz," açıklamasını yaptı. Burhan Kuzu'nun hayatını kaybettiğini açıkladığı hastane Fahrettin Koca'nın sahip olduğu hastaneydi. Fahrettin Koca ne dedi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Burhan Kuzu'nun vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Profesör Burhan Kuzu'yu 17 Ekim'den beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor. Fahrettin Koca hastanenin bir süredir tedavi görüyordu dediği an için tarih veriyordu. 17 Ekim'den beri tedavi gördüğünü söylüyordu. Burhan Kuzu aktif bir Twitter kullanıcısı, hatta trollerle yarışacak kadar. Son paylaşımları 28 Ekim. Bu tarihte AKP grubunu paylaştı ve kandil kutladı. Yani yoğun bakımın en korkunç olduğu dönemde, tuhaf. Belki de hesabını başkası kullanıyordu, bu da açıklanmadı. Hatta Burhan Kuzu Twitter'dan 23 Ekim'de Can Ataklı'ya, 24 Ekim'de ise Ekrem İmamoğlu'na Covid'e yakalandığı için geçmiş olsun yazdı. Yani kendisinin de tedavi gördüğü zamanlar, ama tedavi gördüğünü hiçbir şekilde yazmadı. Medyaya ve kimseye de duyurulmadı. Burhan Kuzu son röportajını 7 Ekim'de Sözcü'den İsmail Saymaz'la yapmıştı. Bu röportajda bazı karanlık noktalar ve açıklanmayan şeyler vardı. Zindaşti skandalı, rant, siyaset, mafya ilişkileri bakımından Susurluğu gölgede bırakacak kadar büyük bir olay. Burhan Kuzu açıklama yapmıyor, manipülasyon yapıyor. Resmi belgelerle o manipülasyonu akşam 22'de Baba Ali TV'de anlatacağım diye Twitter'dan duyurdum. Burhan Kuzu daha önce birçok kez onunla ilgili açıklamalar yaptığım halde görmezden gelmişti. Ama bu kez Twitter'dan beni ve Baba Ali TV'yi mentionlayarak yanıt verdi. Burhan Kuzu, Sözcü gazetesinin bugünkü sayısında İsmail Saymaz ile yaptığımız röportajda ne söylemişsem bu konudaki tüm bilgim o kadardır. Hiçbir şeyi saptırmıyorum diyordu. Saptırdığı ve manipülasyon yaptığı şey sanki bir kez hakim aranmış gibi anlatmasıydı. Oysa tahliye eden hakim dışında tahliye kararına itiraz eden hakimi de arıyordu, hem de iki kez. Hatta külliyeden arıyorum diye sarayın sabit attığından arıyordu. Ayrıntılarıyla zaten daha önce anlattım. Burhan Kuzu vefat edince yeniden o röportaja baktım. Acaba bana bir mesaj mı veriyordu? Bana yanıt verdiğinde Burhan Kuzu'yu arayacaktım. Sonra araya başka olaylar girdi, kaldı. Yine arayacaktım. Ama ani ölümüyle bu görüşmeyi yapamadık. Ben bu satırları yazarken sanki konuşmak istiyor, kendini harcayacaklarını düşünerek bir anlamda konuşurum demek istediğini hissediyorum. Burhan Kuzu'nun bu büyük skandaldaki rolünü buzdağının görünen kısmı olarak kabul edersek, ''Beni yakarsanız ben de birilerini yakarım.'' duygusu da olabilirdi. Yeniden o son röportaja döneyim. Sorular ve yanıt şöyle. ''Zindaşti kaçtı, bir pişmanlığınız var mı?''
''Sevgili kardeşim, kaçırmasalardı. Kaçıran ben miyim? Çıkmasına ben sebep olmadım ki pişmanlığım olsun. Netice itibariyle devletin polisi var. Dışarıya çıkmışsa hakimin biri çıkarmaya karar vermiş, öteki de tutukluluğun devamına. Buna rağmen 2-3 saatte kaçmış.'' Önceden bir hazırlığı olmadan kaçabilir mi bu adam? Nasıl kaçmış?
Kimin sorumluluğu var?
Bilemem ben.
Böyle bir ilişki ağı içinde olmaktan rahatsız mısınız?
Elbette canım. Benim bilerek içinde olduğum, tercih ettiğim bir ilişki değil bu.
Çıkmasına ben sebep olmadım ki. Önceden hazırlığı olmadan kaçabilir mi? 3-3,5 saatte kaçmış. Nasıl kaçmış? Benim tercih ettiğim bir ilişki değil bu. Cümleleri yan yana koyunca her şey biraz daha esrarengiz bir hal alıyor. Bu cümleler, beni verirseniz ben de konuşurum cümleleri. Ölümündeki anilik ve gizemlilik bende birçok kuşkuyu da doğurdu. Öldürüldü, ölmüş gibi gösterildi gibi kesin ifadeleri kullanacak bilgiye sahip değilim. Ama şüphelerim çok. Mesela Binali Yıldırım da İbrahim Kalın da Covid tedavisi gördü. Onlara nasıl bir tedavi uygulandı? Burhan Kuzu'ya aynı tedavi mi uygulandı? Neden Covid olduğu devlet sırrı gibi saklandı? Çok yaşlı biri de değil Burhan Kuzu. Kronik bir hastalığı da bilinmiyor, en azından açıklanmadı. Bütün bu kuşkuları giderecek olan gün gün uygulanan tedavinin açıklanması, neden Covid olduğunun saklanmak istendiği. Twitter hesabını başkaları mı kullanıyordu? Kendisi kullanıyorsa ölmeden 3 gün önce o tweetleri yazacak kadar iyi ise nasıl yoğun bakımda hayatını kaybediyordu? Sorular çok. Dahil olduğu olay o kadar derin ve karmaşık ki her anın şüpheye yer bırakmadan aydınlanması gerekiyor. Tabii Burhan Kuzu'nun vefatından dolayı dosyanın ne olacağı da tartışmalı. Kitap şimdi matbaaya gidiyor. Bundan sonrasını takip etmeye devam. Adaletsizlikten ölen bir ülke. Adı Adalet ve Kalkınma Partisi. Yönettiği ülke adaletsizlikten ölüyor. İlk anda belki çok ağır bir ithammış gibi geliyor. Ama yaşananlara bakınca ve sosyal medyada adalet çığlıklarını görünce bunun ithamdan çok bir gerçeğin dışa vurumu olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Adalet çığlığı atanlardan birkaç örnek vereceğim ama önce kadın cinayetlerini konuşmak lazım. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun 2019 yılına ilişkin kadın cinayetleri raporuna da göz atalım. 2019'da Türkiye'de 474 kadın öldürüldü. Öldürülen 474 kadından 152'sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınların 134'ünü evli oldukları erkek, 25'ini eski eşleri, 51'ini birlikte olduğu erkek ve 8'ini eskiden birlikte olduğu erkek öldürdü. 29 kadının canını amcası, eniştesi, evli olduğu erkeğin babası aldı. 19 kadını tanıdıkları öldürdü. 15 kadın babası, 13 kadın kardeşi, 25 kadın da oğlu, komşusu, çocuğunun arkadaşının velisi tarafından öldürüldü. 3 kadın ise tanımadığı kişiler tarafından öldürüldü. Kadınların 185'i ateşli silahlarla, 101'i kesici aletle, 29'u boğularak, 6'sı kimyasal ilaçla, 27'si darp edilerek, 6'sı yakılarak, 19'u yüksekten düşerek öldürüldü. Ve ne yazık ki 101 kadının nasıl öldürüldüğü de tespit edilemedi. Rakamlara bakınca dehşete düşmemek mümkün değil. Hatta korkunç bir tablo var. Neden öldürülüyorlar? Bunun birçok nedeni olabilir. Sosyoekonomik koşullar elbette siyasetin rolü. Toplumda infial yaratan her cinayetten sonra siyasete alet etmeyelim sesleri de yükseliyor. Türkiye gibi ülkelerde kadın cinayetleri tamamen politiktir. Kız mı kadın mı bilmem bakış açısı çok şeyi zaten gösteriyor. Ya benimsin ya toprağın. Feodal saçmalığı da daha çok yeşerdi bu dönemde. Türkiye kadını sahibi gibi gören güçlü ve özgür kadından korktukları kadar Allah'tan korkmayanların Türkiye'si aynı zamanda. Bunun sonucunda neredeyse kadın katliamına dönüşen bir dönem yaşıyoruz. Mahkemelerdeki iyi hal indiriminin de bu ölümlerde katkısı var. Bir kravatın hala iyi gerekçesi olduğu adliyelerde adalet bir aksesuar gibi duruyor. Birçok cinayet işlendikten sonra duyuldu. Ama Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayeti kameralar önünde işlendi. Emine Bulut'un son sözleri "Ölmek istemiyorum" oldu. Kızının "Anne lütfen ölme" feryadı herkesin hafızasına kazındı. Fedai varan eski eşi için "Bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" demişti. Dava açıldı ve karar açıklandı. Müebbet hapis. Yani tüm yatarı 24 yıl hapis. Tabii bu arada bir af çıkmazsa. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet vermedi. Çünkü erkek egemen toplumun en aşağılık savunma refleksi iyi hal devreye girdi. Onlarca şikayete rağmen polisin bir şey yapmaması da soruşturulmadı. Özgecan Arslan'ın öldürülmesi sonrası yükselen toplumsal duyarlılık yerini normalleşmeye bıraktı. Kadın cinayetleri bir sayıdan ibaret görüldü. Ta ki herkesin kanını donduran Baler'in Ceren Özdemir'in katledilmesine kadar. Ceren Özdemir açık cezaevinden izinli çıkan Özgür Ardıç tarafından evinin önünde hunharca öldürüldü. Yeniden tüm duyarlılıklar arttı ve sonra da Ceren'de bir istatistik rakamı oldu. Hala kalıcı, geçerli ve İstanbul Sözleşmesi'ni tam anlamıyla hayata geçirecek bir reform yapılmadı. Ceren Damar cinayeti. Kadın cinayetlerini yazarken Ceren Damar'ın katledilmesini biraz geniş yazacağım. Çok yakından takip ettiğim bir dava oldu. Vahit Bıçak gibi birinin gerçek yüzünü ortaya çıkardım. Tabii ki de Şule Çetin öldürülmesini de anlatacağım. Ceren Damar davası aslında çok şeyi içinde barındıran bir davaydı. Ceren Damar Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisiydi. Okulda odasında oturduğu sırada öğrencisi Hasan İsmail Hikmet geldi. Önce iki el ateş etti. Kurşunlar sırt bölgesinden girmişti. Sonra elindeki bıçakla tam 17 kez Ceren Damar'ı bıçakladı. Sonra olay yerinden kaçtı. Baba Ömer Hikmet emekli özel harekat polisiydi. Annesi de özel harekat polisiydi. Anne bir ara FETÖ soruşturması nedeniyle meslekten çıkarıldı. Ancak daha sonra Vahit Bıçak'ın kendi ifadesiyle "çok uğraştık ama göreve dönmesini sağladık" sözlerinden de anlaşılacağı üzere göreve döndü. İsmail Hikmet cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra teslim olmaya karar verdi. Karakola babasıyla giderek teslim oldu. Cinayette kullandığı silah babasının beylik tabancasıydı. Baba Ömer Hikmet de cinayet silahı kendinin olduğu için gözlem altına alındı. Cinayet silahına İsmail Hikmet'in ve babasının telefonlarına da el konuldu. İsmail Hikmet emniyette verdiği ifadede Ceren Damar'ı kopya çekerken yakaladığı için öldürdüğünü itiraf etti. Nöbetçi mahkemede de aynı ifadeyi verdi, tutuklandı. İsmail Hikmet hakkında tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme sürecinde katil İsmail Hikmet ve babası Ömer Hikmet'in ilk gözaltı yapıldığı zaman el konulan telefonlarından görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Sonra İsmail Hikmet ifade değiştirdi. İfadesinde daha önce emniyette, savcılıkta ve nöbetçi mahkemede söylediği "kopya çekerken yakaladığı için öldürdüm" ifadesi yerine "Ceren Damar ile ilişkimiz vardı. İlişkiyi bitirmek istedim, bana baskı yapıyordu, bu yüzden öldürdüm" dedi. Neden daha önce emniyette bunu söylemediği sorulunca da "bana emniyette işkence yapıldı, işkence ve baskı ortamında söyleyemedim" yanıtını verdi. Dedim ya, bu dava içerisinde çok şeyi barındırıyor. Baba anne polis, az önce yazdım. El konulan telefonlarından görüşmeler yapılabiliyor. Hatta telefon Ankara'da geziye çıkıyor. Çünkü değişik yerlerden sinyal veriyor. Bunun kayıtları da mahkeme dosyasında var. Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar anlattı. Savunmanın en kirli hali, Vahit Bıçak. Gözaltı olduğunda dışarıdan kebap söyleyecek kadar ayrıcalığa sahipler ve orada işkence yapılıyor. İşin diğer bir yanı da anne polis, baba polis, avukat polis akademisinde hoca, polisi işkenceyle suçluyorlar. Bu işkence iddiası üzerine hiç gidilmedi. Kendi çıkarları olduğu zaman polisin, vatan millet hamaseti yapanların nasıl her türlü suçlamayı yaptığının da en belgeli deliliydi. İsmail Hikmet ifade değiştirdikten sonra avukatı Vahit Bıçak 29 Eylül 2019'da Twitter hesabından paylaşımlar yaptı. Diyordu ki, "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler, üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip olan öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vesaire, yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın. TCK 102Y3B'ye göre 12 artı 6 eşit 18 yıl. TCK madde 102Y3B'ye göre 12 artı 6 eşit 18 yıl hapis cezası öngörülmüştür bu ırz düşmanları da. Otorite kullananın kadın ya da erkek olması arasında fark gözetilmemiştir. Öğrenci de kadın olabileceği gibi erkek de olabilir. Bir çığlık atın yeter, yanınızdayız. Kanunlarımız ırza karşı meşru müdafaaya izin vermektedir. TCK madde 35'e 2. Cinsel saldırı suçunun mağduru, baskılardan bunalmış, başka çıkış yolu bulamamış ise son çare olarak saldırganı öldürmesi durumu kanunlarımızda cezayı gerektiren bir eylem değildir. Vahit Bıçak bu tweetleri attıktan sonra benim daha çok ilgi alanım oldu. Kimdi bu Vahit Bıçak? Baba Ali TV'de tüm saklı geçmişini ortaya çıkardım. Burada da yazacağım ama önce bu insanın kanını donduran tweet'i attıktan sonra ne yaptı onu anlatayım. Sosyal medyada Vahit Bıçak'a tepkiler çığ gibiydi. Tepkiler arttıkça Vahit Bıçak'ın gerçek yüzü de daha görünür oldu. Yazdığı tweet'in mahkemede görülen dava ile ilgisi olmadığını söyledi. Acaba öyle miydi? 27 Eylül 2019'da duruşma vardı. Bu duruşmada Vahit Bıçak tutanaklara da geçen şu konuşmayı yapmıştı.
Bizim hukukumuzda cinsel saldırıya karşı meşru müdafaayı hukuk sistemimiz kabul eder. Bizim müvekkilimiz burada meşru müdafaa konumundadır. Kendisi cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur.
Sınavda kopya çekerken yakalayan hocayı öldürme olayı doğru tanımlanmadı. Sosyal medyada kampanya yürütmek için yapıldı. Olayın okula eğitim için gönderen ailenin okulun sağladığı olumsuz şartlarıyla çocuğun tacize uğraması ve bu tacizin boyutunun zaman içinde artması ve meşru müdafaa sınırının aşılması ile tepki verilmesini hukuki olarak tartışmak gerekir diyordu.
9. ayrımın sonu. Sayfa 97.